أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nahil suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün 68. ayetten itibaren anlamaya çalışacağız. Her şeyden önce her zamanki gibi Yahya Hoca'yı dinleyelim. Sonra ayetlerin diğer ayetlerle bağlantısını görmeye çalışırız.
Evet, Nahil suresi 68. ayet ve devamı mealen şöyle. Rabbin bal arasına şunu vahyetmiştir. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı kovanlardan kendine evler edin. Sonra ürünlerin hepsinden ye ve ardından Rabbinin senin için kolay kıldığı yollara gir. Arıların karnından farklı renklerde bir sıvı, yani bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için kesin bir ayet, yani belge vardır. Allah sizi yaratmıştır, sonra da vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki birçok şeyi bildikten sonra hiçbir şey bilemez hale gelsin. Allah daima bilen ve ölçüyü koyandır. Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar ellerindeki rızıkları hakimiyetleri altındakilere verip de onları kendileriyle o rızıkta eşit yapacak değildir. Peki başka bir varlığı Allah'a nasıl eşit kabul edebiliyorlar? Şimdi bunlar Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar? Allah size kendi türünüzden eşler var etmiş, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var etmiş, sizi temiz ve lezzetli şeylerle rızıklandırmıştır. Hal böyleyken bunlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini görmezlikten mi geliyorlar? Onlara göklerden ve yerden herhangi bir rızık verme yetkisi olmayan, buna gücü de yetmeyen varlıkları Allah'la aralarına koyup kulluk ediyorlar.
Evet, şimdi 68. ayeti anlamaya çalışalım. Bu sureye adını veren Nahl, yani bal arısı. O ayeti okuyalım. Allahü Teala şöyle buyuruyor 68. ayette. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetti. En ittehidi minel cibali buyuta. Dağlardan kendin için evler edin, yani gece kalınabilecek bir mekan, yani böyle yuvalar diyelim, evler edin. Tabi arıya göre olan ev onun kalabileceği bir mekan oluyor. Ve mineşşeceri, ağaçlardan da bakarsınız ki arılar ağaçlarda kendilerinin kalabilecekleri yerler yapmışlar. Ve mimma ya'rişun, ve insanların yaptığı kovanlarda da. Yani kovan da aynen ev gibidir. Yani içerisine girilir, üstü kapalı, her tarafı kapalı. Bir giriş ve çıkış için kullanılan kapı vardır, o kadar. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Sonra bütün ürünlerden ye. Yani bu tekil bütün bunlar. Hepsi de bal arısı dediğimiz zaman tekil. Demek ki Allah bunu bütün bal arılarına vahyediyor. Vahiy ne demek, onu biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ. Böyle Rabbinin yollarından gir. Yani Allahü Teala o bitkilere giden yolları belirlemiştir. Oradan böyle boyun eğerek oradan yürü gel. Şey yapma, yani sağa sola da sapma. Kendi şeyini şey yapma, yani boyun eğerek doğru bir şekilde gel demiş oluyor. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا. Onların karınlarından ya da onun karınlarından şarap bir sıvı çıkıyor. Tabii o içilebilecek vasıfta, yani onu hiç çiğnemeden yutabileceğiniz bir vasıftır. Onun için işte şarap, yani içilebilecek bir yapıda olan şey. Tabii ona sıvı demek en uygunu. Muhtelifun elvanu, renkleri farklı farklı. O aldığı bitkilere göre değişen bir renk oluyor. Fihi şifaun linnas. O sıvının içinde insanlar için şifa vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de şifa kelimesi iki yer için geçiyor. Birisi bal arılarının ürettiği bal, diğeri de Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Kur'an'da aynı şey, aynı zamanda insan için şifadır. Çünkü siz Kur'an okuduğunuz zaman doğal yapınızda tam bir uyum görüyor. Hah işte bu diyor, kendi doğal yapınızı düzeltiyorsunuz. Doğal yapınız da sizin vücudunuzdaki rahatsız olan, doğallığa uygunluktan çıkmış olan bölgeleri tamir etmiş oluyor. İnne fî dâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. Tefekkür eden bir topluluk için bunda kesinlikle bir ayet, bir belge vardır. Ne de şeyde, bal arısında. Şimdi bakın burada Cenab-ı Hak öyle bir ifade kullanıyor ki, nahil kelimesi de tek bir bal arısı için kullanılıyor. Peki bu erkek mi, dişi mi? Bunu hemen ittehidi diyerek, Arap dilinde cümle yapıları erkeklere ve dişlere göre farklıdır. İttehidi sadece dişi varlıklar için kullanılabilir. O nahle, yani o bal arısına, o tekil olan her bir bal arısına ayrı ayrı ne yapıyor? Vahyediyor. Vahyetmek ne demek? İsterseniz önce şu vahyin ne demek olduğunu Yahya Hoca'dan bir dinleyip konu iyice anlayalım. Ondan sonra ayeti devam ettirelim.
Evet, bu kavram aslında oldukça önemli bir kavram. Niye? Çünkü ayetlerde göreceğiz bu vahiy kelimesini Allah Teala yani her insan içinde kullanıyor. Dolayısıyla her insana yapılan vahiyle Allah'ın elçi olarak seçtiği, insanları uyarsınlar diye gönderdiği, Nebi Resullere yaptığı vahiyler aynı mı değil mi? Bazen kafa karışıklığına yol açıyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesine yapılan bir vahiy var, göreceğiz. Oraya bakıp, acaba Musa Aleyhisselam'ın annesi de Allah'ın nebisi mi? Meryem validemize yapılan bir vahiy var. Acaba o da bir hani kadın nebi olabilir mi? Akıllara geliyor. Ama mesela bu ayeti okuyup niye demiyorsunuz ki acaba arılar, bal arıları da Allah'ın birer nebisi, elçisi mi? Bak ve vahya rabbuk ediyor. Allah bal arısına da vahyetti. Şimdi Allah'ın vahyi burada onu elçi seçip insanları veya arıları uyarması için mi? Değil. O zaman nedir bu vahiy? Ona bir bakalım. Şimdi vahiy kelimesinin sözlük manaları var. Sözlüklerde şöyle deniyor vahye. İşte bir fısıldamayla, bir işaret diliyle, bir rumuz, yazı veya ima ile konuşma anlamlarına geliyor vahiy. Şimdi Allah burada arıya vahyettiğini bildirdi. Şimdi başka ayetlerde nasıl kullanılıyor? Birazcık ona bir eğilelim. Mesela Fussilet suresini açalım. Fussilet 41. surenin 10. hatta şöyle bir geriye doğru falan bakıyorum. 9. ayetten itibaren Allah yerin ve göklerin yaratılışını anlatıyor. Diyor ki şöyle oraları hızlıca mealen okuyacağım. Üstünde duracağımız yer farklı. 9. ayet de ki siz yeri 2 günde yaratanı görmezlikten gelip de ona benzer nitelikte varlıklar mı uyduruyorsunuz? İşte o bütün varlıkların Rabbi, sahibidir. 4 günde yeryüzünde üstten aşağıya sabit dağlar oluşturmuş, yeri bereketli kılmış, her türden besin kaynağını arayanların eşit olarak ulaşabilecekleri şekilde ölçülendirmiştir. Şimdi 11. ayete biraz dikkat. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٍ. Aynı zamanda Allah duman halindeki göğe yönelmiş. Fekale leha velil ardı. Hem ona hem de yere şöyle demiş. İ'tiye tav'an evkerha. Gönüllü veya zorunlu. Her iki halde de boyun eğerek gelin buraya. Gönüllü veya zorunlu olarak boyun eğin dedi Allah ikisine de. Galeta. Her ikisi de dedi ki göklerde yerde. Eteyne ta'in. Biz gönüllü olarak boyun eğdik. Gönüllü olarak geldik sana ya Rabbi dediler. Sonra 12. ayette Allah Teala diyor ki fekazahunne seb'a semavat. Allah gökleri 7 gök olarak fi yevmeyni iki gün içinde tamamladı. Ve evha, vahyetti Allah. Aynı Nahl suresindeki arıya vahyedildi bildirilen ifade gibi. Ve evha fi kulli semain emraha. Her bir semaya, her bir kata, her bir gök katına Allah görevini bildirdi. Bakın vahyetti, bildirdi burada işte. Yani her bir kat, göğün görevi nedir? Biz bilmiyoruz. Tabii ki bunu uzmanları yapacağı çalışmalarla tespit edebilirler. Ama Allah'ın göklere yaptığı vahiy, onları elçi kıldığı anlamına mı gelir? Onlara görevlerini bildirmesi. O zaman arıya yapılmış olan vahiy de otomatikman nedir? Ona görevinin bildirilmesi, yüklenmesi, DNA'sına kodlanması, ne dersek diyelim artık. Başka bakalım kelime nasıl kullanılıyor? Kasas suresini açalım. Kasas 28. sure. Oranın da surenin başından itibaren Musa aleyhisselamın kıssası anlatılıyor. Allah Teala orada diyor ki ve evhayna ila ummi Musa en erzi'ihi. Musa'nın annesine vahyettik. Neyi vahyettik? En. Şunu vahyettik ki erzi'ihi. Musa'yı emzir. Bir anne olarak çocuğunu emzir. Fe izâ hifti aleyhi, ona bir şey olacağından korkarsan fe elkihi fil yemmi, onu nehre bırak, Nil nehrine. Ve la tehafi ve la tehzeni, sakın korkma ve üzülme. İnne radduhu ileyki, biz onu sana mutlaka geri döndüreceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin, ve onu elçilerimizden de yapacağız. Şimdi Musa aleyhisselama bir vahiy yapıldı. Peki bu vahiy de onun elçi seçildiği anlamına mı geliyor? Yapılan vahiyin içeriğine bakarak anlayabiliyoruz ancak. Normalde bir insanın elçi olması, al benim şu emrimi, şu yasağımı, şu mesajımı falanca kişiye, kişilere götür olduğu gibi. Hiçbir ilave ve hiçbir çıkarma yapmadan. Şimdi burada Musa aleyhisselamın annesi kime elçi olarak gönderildi? Hiç kimseye. Kendisine Allah ilham ettiği içine. Dedi ki çocuğunu emzir. Firavun ve askerlerinden herhangi bir tehlike falan sezecek olursan da onu hemen bir şeyin içine koy ve nehre bırak onu. Hiç de merak etme. Şimdi bu şekilde Allah'ın ona vahyetti, yani klasik manada ilham ettiği bir düşünce doğuruyor kalbine Musa aleyhisselamın annesinin, Musa aleyhisselam değil annesinin, bu onun elçi olduğunu, nebi olduğunu göstermiyor. Çünkü onu birilerine git, şunu Allah bana dedi ki şunu şunu yapacakmışsınız, bu manada yani risalet içeren bir vahiy değil. Aynı işte arıya, aynı göklere yapılmış vahiyler gibi. Başka bu insandan insana da gelebiliyor. Mesela Meryem suresini açalım. Meryem suresinde başından itibaren Zekeriya aleyhisselamın ve oğlu Yahya aleyhisselamın kıssası anlatılıyor. Yahya aleyhisselam müjdelenince Zekeriya aleyhisselama, Zekeriya aleyhisselam çok ileriki bir yaşlarda olduğu için inanamıyor ve 10. ayette diyor ki ya Rabbi bana bir gösterge ver. Hani gerçekten emin olayım, kalbim mutmain olsun, bu yaşta nasıl çocuğum olabilir falan. Allah diyor ki senin göstergen sapa sağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşamamandır. Bir anda Allah konuşma yeteneğini alıyor. Düşün, yıllarca olan bir yeteneğin pat diye Allah tarafından elinden alınıyor. Diyorsun ki tamam, galiba Allah duaları kabul etti oluyor. 11. ayete gelelim. Feharaca ala kavmihi minel mihrab. Sonra o mabetteki has oda sayılan, işte Süleyman aleyhisselamın durduğu, o mabet görevlilerinin durduğu yerden kavminin yanına, karşısına çıktı Zekeriya aleyhisselam. Konuşamıyor. Ne yapacak? Onlara bir şey telkin edecekse. Fe evha ileyhim. Motomot tercüme edeyim. Zekeriya onlara vahyetti. Evha ileyhim. Zekeriya vahyetti onlara. Neyi? En. Şunu ki sebbihu bukraten ve aşiyya. Diyor ki ey işte cemaat, sabah akşam Allah'ı tesbih edin, boyun eğin, ona ibadet edin diye. Konuşamıyor. Neyle yapmış olabilir bunu? İşaret diliyle. Sabah akşam şeylere devam. Ama Zekeriya aleyhisselam ne yaptı? Evha ileyhim. Onlara vahyetti. Yani haşa, Zekeriya aleyhisselam vahiy kaynağı mı? Onlara işaret diliyle bildirdi. Görevlerini hatırlattı anlamında. Bakın, insandan insana yapılana da vahiy dedi. Yani görev bildirme. Yapın bunları diye. Elçi kılma, o başka bir şey. O nerede? İşte şimdi bir de ona gelelim. O da bizim yine derslerde sıkça okuduğumuz ayet var biliyorsunuz. Şura suresinin 51. ayeti. Şimdi orayı bir açalım. Orada Allah Teala 42. surenin 51. ayetinde şöyle buyuruyor. وَمَا كَانِ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Allah'ın hiçbir beşerle konuşması olacak şey değildir diyor. Allah insanı karşısına alıp da konuşmaz. İlla ancak Allah şu şekilde insanlarla iletişime geçer. Vahyen, vahiy yoluyla Allah bir insana vahyeder. He diyoruz ki demek ki Allah bir elçi seçiyor. Muhammed Aleyhisselam'ı seçti, ona bir vahiy yapıyor. Bu mu? Bunun olmadığını ayetin devamından anlayacağız. Bu o değil. Birinci buradaki vahiy ilham aslında. Onun içine bir şeyler doğurması. Aynı biraz sonra o ayeti de okuyacağız. İlla vahyen, vahiy yoluyla. Ama bu Musa Aleyhisselam'a yapılan vahiy gibi, işte arıya yapılan vahiy gibi, göklere yapılan vahiy gibi nebi, rasul seçme anlamındaki vahiy değil. Doğuruyor, bilgi onlar da doğuruyor. Ev ya da öyle değil de min varai hicabin, bir perde arkasından konuşur Allah. Musa Aleyhisselam'a bir ağaç vasıtasıyla konuşması gibi. Şimdi dikkat edelim. Ev ya da yursile rasulen, ya da Allah ona bir elçi gönderir. Feyuhye biiznihi ma yaşa. O da Allah'ın gerekli gördüğünü Allah'ın izniyle o insana vahyeder. Yani bir melek gönderir. O melek ona vahyeder. Klasik manadaki vahiy bu işte. Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Ona elçi olarak kimi gönderdi? Cebrail Aleyhisselam'ı. Cebrail Aleyhisselam da gelip ona Allah'ın ona bildiklerini geldi, ona vahyetti. İşte bu nübüvvet anlamındaki, risalet anlamındaki vahiy bu. Sen önce Cebrail'i seçiliyor elçi olarak. Git kullarımdan Muhammed'e. Şunu olduğu gibi tebliğ et. Cebrail Aleyhisselam da orada bir elçi. Sonra o gelip hiçbir ilave çıkarmada bulunmaksızın Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın vahyini getiriyor. Muhammed Aleyhisselam otomatikman Allah'ın nesi oluyor? Elçisi. O saatten sonra Muhammed Aleyhisselam'a düşen ne? Kendisine gelen vahyi nasılsa olduğu gibi iletmek. İşte insanı Allah'ın Resulü, Nebisi kılan vahiy bu. Yoksa diğer vahiy türü, ilk vahiy türü işte. En yükellimahullahu illa vahyen. Buradaki vahiy ilham. O zaman herhangi bir elçilik görevi yüklenmeyen Musa Aleyhisselam'ın annesi Meryem, validemiz, onun haricinde dağlar, gökler, arı, bunlar Allah'ın elçisi falan değil. Yani her vahiy gördüğümüz yere demek Allah bunu da peygamber yapmış falan aklımıza gelmesin. Böyle bir şey yok. Elçilik emir ve yasak bildirmeyle olur. O da Allah'ın özel seçtiği insanlar vasıtasıyla oluyor. Şems suresi vardı hocam. Onu siz mi okuyacaktınız? Evet, tamam. O niye buna vahiy dediğimizi de Şems suresinden okuyalım. Allah Teala Şems suresinin 7. ayetinde ve nefsin ve ma sevvaha, kişiye, herkese yemin ediyor Allah. İnsan olur, cin olur, hiç önemli değil. Ve nefsin, her nefse, her kişiye yemin olsun. Ve ma sevvaha, ve onu düzenleyip son şeklini verene. Nefse ve ona son şeklini verene Allah'a yemin olsun ki fe elhamaha, elhama, ilham işte. Allah ilham eder. Kime? Ha, her nefse. Ruh taşıyan, mükellef olan, Allah'ın ibadetle yükümlü tuttuğu herkese Allah ilham eder. Neyi? Fucuraha. Bir şey yaparken yapmakta olduğu günahsa onun günah olduğunu Allah son kez ilham eder ona. Bir haram bir fiil işlerken son kez bir vicdanen bir rahatsızlık duyar. Allah aklına onunla ilgili yasağını getirir bir şekilde. Yapma, yanlış yapıyorsun. Bir burhan diyor Yusuf suresinde Allah. Bir şeyi seni son kez uyarır. Bilemezsin onun ne olduğunu. O senin kalbine doğan ilhamdır işte. Son kez uyarır. Başka? Ve takvaha, Bu da iki şekilde, takvasını da ilham eder Allah. Yani iyi bir şey yapmaya da seni bir şeyler telkin edebilir veya kötü iş yaparken ondan sakınman gerektiği de sana ilham edilir. Ve bu, bakın, herkese olan bir şey. Her nefse, herkes olabiliyor. İşte bu ilhamla biraz önce Şura suresinin başında geçen ilk vahiy aynı şey işte. Allah'ın bir insan içine bir şeyin doğruluğunu veya yanlışlığını doğurması, onu o konuda bir şekilde bilgilendirmesi. Ama bu kişiyi Allah'ın nebisi mi yapıyor? Hayır. Öyle bir şey yok. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım.
Tabii bu Yahya Hoca'nın anlattığı husus gerçekten son derece önemli. Bizde bir tanım vardır insanla ilgili. İşte insan akıllı varlıktır diye, sanki diğer varlıklar akılsızmış gibi öğretiliyor bize. Halbuki en başta okuduğu ayette Allahü Teala işte Fussilet suresinde diyor ki göklere ve yere şöyle bir emir veriyor. İsteyerek ya da zorunlu olarak emrime gelin diyor. Yani isteseniz de istemeseniz de benim emrime uyacaksınız diyor. Bakın insanlar da öyle değil. Uyarsa uyabilirsin de uymasın da, çünkü insanlar imtihan ediliyor. Onlar diyorlar ki eteyna ta'i'in. Biz isteyerek geldik diyorlar. O ta'i'in kelimesi Arap dili açısından akıllı varlıklar için kullanılan bir şeydir, kalıptır. İsteyerek geldik diyor. Şimdi bu akılla sorumluluk arasında bir fark var. Yani biz evet, insanlar eğer akıllarını kullanırlarsa hiçbir zaman yoldan çıkmazlar. İşte şeydeki Şems suresinde de insanlara fücurunda takvasını da ilham eder diyor Allah. Yani nefis sahiplerine ilham eder. Fücur ne demektir? Yani doğal yapıya ters davranışları demektir. Yani o yanlış yapıyorsun der. Takvası da kendini yanlışlardan koruma, ha bak iyi yaptın der. Onun için doğru davrananlar benim için rahat derler, derler. Yanlış yapanlar da bakarsın kendilerini rahatlatmak için çeşitli işler yapmaya, işte içki içmeye, bilmem oyun oynamaya çalışırlar. Şimdi olay, yani tabiatı çok iyi tanıyabilmemiz için ayetler bize çok büyük ufuklar açıyor. Mesela bu hususta Neml suresinin ayetleri ben şahsen en çok etkilendiğim ayetlerdendir. Allahü Teala burada işte 16 ve devamı ayetlerini okuyacağım. Neml suresi Kur'an-ı Kerim 27. suredir. Süleyman Davud'un varisi oldu. Dedi ki ey insanlar, bize kanatlıların dili öğretildi. Her şeyden verildi. İşte bu açık bir lütuftur. Kanatlı canlıların dili Süleyman Aleyhisselam'a Allah tarafından öğretilmiş. İşte bu da bir çeşit vahiy türü. Allah onun içine bunu yerleştirmiş bilgi olarak. Mesela biz de bugün bilgisayarın içerisine birçok bilgiler yerleştirip oradan istifade ediyoruz. Yani onunla anlatmak daha kolay oluyor. Cinler, insanlar ve uçan hayvanlardan oluşan orduları Süleyman'ın önünde toplandı. Hepsi düzenli bir biçimde sevk ediliyordu. Karınca vadisine vardıklarında kraliçe karınca şöyle dedi. Kraliçe karınca. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler. Şimdi onlar hep akılların kullanılacağını düşündüğü için Süleyman ve ordusunun akıl dışı davranacağına ihtimal vermiyor. Görseler sizi ezmezler ama görmeden ezerler diyor. Süleyman karıncanın sözünden dolayı, çünkü karıncalarda uçan varlıklardır, onlarda da kanatlar vardır, tebessüm etti ve şöyle dedi: Rabbim, bana destek ver ki hem bana hem anneme babama verdiğin nimetlere şükredeyim. Niye şükretmek ne demek? Yani verilen nimetlerin değerini bilerek ona göre davranayım. Hem de senin razı olacağın iyi işler yapayım. İkramında da beni iyi kulların arasına kat. Süleyman kuşları teftiş etti. Çünkü orduya teftiş ediyor komutan olarak. Neden hüthüdü göremiyorum? Hüthüd adında bir kuş, onu göremiyorum diyor. Yoksa kayıplara mı karıştı? Yani kaçtı mı? Suç mu işledi diyor. Bakın suç işleyebiliyor. Bu bir hayvan işte. kesinlikle ona çetin bir azap vereceğim. Veya onu keseceğim. Ölüm cezası vereceğim diyor. Ya da bana açık bir delille gelecek. Az bir süre bekledi, hüt hüt çıka geldi ve dedi ki, senin tam olarak bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana Sebe'den, yani Yemen'de bir hüküm sürmüş bir devlet, Sebe'den sağlam bir haber getirdim. Onlara hükümdarlık eden bir kadın gördüm. Ona her şeyden verilmiş büyük bir tahtı var. Onu ve halkını Allah'tan önce güneşe secde ederlerken gördüm. Şeytan yaptıklarını güzel göstermiş. Onları Allah'ın yolundan engellemiş. Doğru yolda gitmiyorlar. Bakın, değerlendirmeye bakın ya. Nasıl olur Allah'tan başkasına ibadet? Çünkü onlar işte Allah'a, göklerde yerdeki tüm varlıklar Allah'a isteyerek boyun eğiyoruz diyor. Akıllarını kullanıyorlar devamlı. Ama insanlar duygularını kullandıkları zaman yoldan çıkıyorlar. Akıllarını kullanırlarsa hiçbir zaman yoldan çıkmazlar. Bak bunu o adamları nasıl ayıplıyor? Göklerde ve yerde gizli olan her şeyi ortaya çıkaran, onların gizlediklerini de aşağı vurduklarını da bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Şeytan bunları bu hale getirmiş diyor. Şu bilgi seviyesini görüyor musunuz? Bir kuş bu. Allah, bak Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Bunlar ilaha şey yapıyor. O büyük arşın sahibidir. Süleyman dedi ki, bak bunlar dedin ya, hadi bakalım sen bizi kandırıyor musun yoksa? Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Evet, şu mektubumu götür, onlara bırak, sonra kenara çekil de ne yapacaklarına bak. Git mektubu oraya bırakacak, kenara çekilip ne yapacaklarına bakıp oradan bilgi getirecek. Mektubu götürünce kraliçe dedi ki, ey ileri gelenler, bana değerli bir mektup bırakıldı. Süleyman'dan. Mektup şöyle, Bismillahirrahmanirrahim, iyiliği sonsuz ikram bol Allah'ın adıyla. Bana karşı gelmekten, evet, bana karşı dikilenmeyin, teslim olarak bana gelin diyor. Neyse, bundan sonrasını bırakıyorum ama şimdi burada, bakın karıncaların, kuşların, işte göklerin, yerin, şeylerin, yani bunları biz Kur'an-ı Kerim'den tanırsak önümüz müthiş bir şekilde açılır. Şimdi işte bu telefonlar akıllı telefon diyoruz. Nereden çıktı? Bir de buradan öğrenmiş olsak, yani Kur'an'dan öğrenmiş olsak müthiş bir şey olur. İşte Allah-u Teala bunlara verdiği bilgiye vahiy ismini veriyor. Değişik şekillerde işte göklere vahyediyor, yere vahyediyor ve bu varlıkların hepsinde kendine göre akıllı var. Yani işte görüyorsunuz, yani Allah-u Teala neler anlatmış, neler. İşte bunları böyle çok iyi öğrendiğimiz zaman, peki bal arısına neyi vahyetmiş? Bal arısı ile ilgili kullandığı şey müennes. Yani dişi. Acaba balı yapan dişi arılar mı? Erkek arılar bu konuda bir şey yapmıyorlar mı? Erkek arıların yaptığı bir şey yok mu? O konudaki bilgileri de okuyacak mısın?
Evet, okuyayım hocam.
Tamam, oku.
Bu ayetin altına hemen dipnot olarak uzunca yazdık. Bunlar konuyla ilgili bilimsel kaynaklardan yapılan çalışmalar. Onları özetledik, buraya koyduk. Şöyle söyleniyor. Deniyor ki bir kovanda sadece bir ana arı bulunur, bir tane. Yüzlerce erkek arı, binlerce de işçi arı bulunur. Ana arı ve işçi arılar dişi. Ana arının bir tane görevi var, yumurtlama. Erkek arının da tek bir görevi var, ana arıyı dölleme. Onun dışında başka hiçbir görevi yok. Kovanın bakımı, temizliği, havalandırılması, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı savunulması, 5 kilometre çapındaki arazinin taranarak nektar, polen, su kaynaklarının tespit edilip diğer arılara bildirilmesi, petek gözlerinin yapımı, bal yapımı için gerekli olan nektarın toplanması, arı sütünün yapımı, yavrular için gerekli polenin toplanması, suyun bulunması, kovana taşınması, midelerinde oluşturdukları balın petek gözlerinde depolanması, tamamı işçi olan dişi arıların görevi. Yani balı yapan dişi arılar. Erkek arı sadece ana arıyı dölleme dışında başka hiçbir işe yaramıyor. Hatta bundan dolayı iğnelerinde olmadığı söyleniyor. İşin ilginç tarafı şu, uzun yıllar boyunca, yani bu arıcılıkla ilgili kitaplarda, bilimsel makalelerde falan da yazıyor. Bilim dünyasında kraliçe arı bile kral arı olarak bilinirmiş. Erkek diye, işte diğerlerinden daha büyük durmasından, şundan bundan hareketle falan. Ta ki 1609 yılında ilk kez ana arının dişi olduğu bilim dünyasına tespit edilmiş. 1609 yılında. 1670'te de işçi arıların dişi olduğu tespit edilebilmiş, balı yapanların. Biri 1609, biri 1670. Kur'an-ı Kerim indiği günden beri hep bunların dişi olduğunu söylüyor zaten. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu bilgiyi kimden öğrenmiş de onun eğer sözüyse bu Kur'an-ı Kerim söylemiş. İşçi arıların dişi arılar olduğu. Balı onların yaptığı. Bu ancak onları yaratan Rahman'ın anca bilebildiği bir şeydi. İnsanlar bunu yıllar sonra anca tespit edebildiler ama Kur'an-ı Kerim baştan onun ne olduğunu zaten söylemişti.
Ya şimdi mesele şu, tabii o senin okuduğun şeyler çok önemli. Kur'an-ı Kerim onlar için dişil bir kullanım, ifade kullanıyor. Bu da bal yapan arıların hepsinin dişi olduğunu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Biz aynı şekilde yani diğer konuları da eğer kavrayabilirsek, az önce vahiy meselesiyle ilgili olarak şey yaptığımız, o zaman bizim ufkumuz müthiş bir şekilde açılır ve bilimin merkezine Allah'ın kitabını koyar, ondan hareket ederiz. Bunları yani Kur'an'dan öğrenmek de son derece önemli. Şimdi buradan da şu ayeti tekrar anlamaya çalışalım. Yani Yahya Hoca'nın dediği gibi Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu aslında her ayetinden anlaşılır. Önemli olan bizim Allah'a tam teslim olarak hareket etmemiz. Kendi kafamıza göre değil. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, Rabbin nahle, bal arısına vahyetti. İşte vahyettiği bal arısı erkek mi dişi mi? Tabii erkeklerine de görevlerini vahyetmiştir. O ayrı bir konu ama burada ayrıntı veriyor. En ittehidi minel cibali buyuten. Dağlardan senin gece kalabileceğin yerler oluştur. Kendisi yapabiliyor yani. Oluştur. Ya da olanları tercih ediyor, bir şeyler yapıyor, ne yapıyorsa. Ondan sonra ve mineşşecer, ağaçlardan da. Ağaçlarda hakikaten balların hele yavrulama zamanlarında hep görülür o şeyleri. Ağaçlara böyle asılır olarak olur. Ondan sonra ve mimma ya'rişun. Ya'rişun derken insanlar. İnsanların yaptığı bal kovanları. Bal kovanı dememizin sebebi arş kerisi, araşe ya'rişu, yani böyle üstü olan kapalı bir şey. İşte kovandan başka bir anlam vermek mümkün değil. Yani insanların yaptıkları kovanlarda da şey yap, kendin için gece kalacağın yerler oluştur diyor. Sümme külî min külli semerat, gene müennes sigası, yani dişil siga ifade. Bütün yiyeceklerden ye. Demek ki hayvan, şey, arılar hepsinden yiyebiliyor. Hepsinden alıyor, çiçeklerini, şunu bunu alıyor, getiriyor, birleştiriyor. Ondan sonra ne oluyor? Allah burada onu da anlatıyor. Feslüki sübüle rabbiki zülüle. Evet. Rabbinin senin için belirlediği yollara böyle şey yap. Böyle kolay bir şekilde o yollara gir. Allah'a, yani şey yapma, zorlanma. Sağa sola gitme, böyle kolay bir şekilde o yollara gir. Ondan sonra yahrucu min butuniha şerabun. İşte o şeyin o tek şey olarak düşündüğümüz zaman bal arısı onun demek ki vücudunda birkaç tane aldığı şeyler var. Yani sadece tek bir noktada değil, birkaç noktada bu balı şey yapıyor. Öyle anlaşılıyor ama öyle değilse Arap dili açısından karınlarında anlamı vermeye de bir mani yok aslında. Ama bu bilincisi bana daha şey geliyor. Bu konuyu bilmediğim için söylüyorum. Bilen insanlar bunun üzerinde düşünebilirler. Şarap dediği yani içecek ama nasıl içecek? İşte bal tabii bir böyle bir şey gibi değil. Su gibi falan değil. Ama ısırmamıza, çiğnememize gerek olmadan yutabileceğimiz bir yapıdadır. Peki çıkıyor, ne oluyor? Muhtelifun elvanu, renkleri farklı. Çünkü hangi bitkiden almışsa ona göre renk oluyor. Bütün bitkilerden olduğuna göre, her birisine göre renk farklılığı olacak. Fihi şifaun linnas. Onun içerisinde insanlar için şifa var. Yani işte bütün ilaçlar ne oluyor? İşte bitkilerden, çiçeklerden, yani şuradan buradan oluşuyor. Ama o hepsinden alıp getiriyor. Onun içerisinde şifa var diyor. İnsanlar için. İnsanlar için şifa var. Herkes için. İnne fî zâlke le-âyeten li-kavmin yetefekkerûn. Tefekkür eden, böyle inceden inceye düşünen bir topluluk için. Topluluk kelimesini burada kullanıyor Allah. Tek başına olmaz. İşte az önce Yahya Hoca bunu o konuyla ilgili çalışanların bilgilerinden özetlenmiş bir bilgiyle açıkladı. Ama bir de burada bal konusunda uzman olan kişiler olsa, bir de onlar konuşsa, bu ayetleri onlara okusak herhalde her bir kelimesi onları çok fazlasıyla etkiler. Ama biz sadece ne yapıyoruz? Bal arısı dediğimiz zaman yani ben ömrümde belki bir iki kere onların kovanlarını, yani birkaç kere görmüşümdür de uzaktan yanlarına yaklaşmam çok az olmuştur. Benim bilgim ne kadar olacak ki? Ama bir de o işte çalışan bir insanı düşünün, onu üretenini düşünün. Buradan her bir kelime, bana hiçbir anlam ifade etmeyen her bir kelime onun için müthiş bir ufuk açıcılık yapabilir. Onun için لِكَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ kelimesi de çok önemli. Bir topluluk için diyor. Bir toplum yani tek başına değil, en az üç kişi bu konuda uzman, ayetleri de bilecek, ayetlerle birlikte bunu düşünecek. Aa, vay bu ayetlere bak ya. Aa. Mesela geçenlerde bir işte bir profesörlük seviyesinde olan çok iyi bir uzman olan doktorla beraber bir ayet okuyordum. Orada ayeti orada görünce insanın oluşumu ile ilgili ayet görünce bir heyecanlandı. Bu ne? Ya bu ayet sadece bu yeter Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna böyle bir heyecanını ifade etmek için kelimeler aramaya başladı. Onun için yani ben tek başıma olsam oradan fazla bir şey anlamayacağım ama o konunun uzmanı olduğu için birdenbire heyecanlandı. Yani sonra çünkü bir de Kur'an'da öyle kelimeler kullanılıyor ki onların da önlerini açıyor, ufuklarını açıyor. Yani tefekkür edeceksiniz. Yani böyle inceden inceye düşünecek, konuları çok iyi anlamaya gayret edeceksiniz ve toplu olarak, tek başınıza değil. Şimdi Allah-u Teala şimdi bize hitap ediyor. Ondan sonraki ayette vallahu halakukum. Allah sizi yarattı. Sizi Allah yaratan, yaratmış olandır. Tamam. Başkası değil. İşte anamızın vücudunda yumurtanın oluşumu, babamızın vücudunda spermin oluşumu, o yumurtayla spermin ananın vücudunda döllenmesi, döllenmiş yumurta ve spermin bölünerek rahime gitmesi, orada rahim duvarında asıl bir hale gelen bir yapıya bürünmesi, sonra orada yapı oluşması, vücudun yapısının tamamlanmasından sonra içine ruh yani bir kullanma şeyinin, insanın bilgisini kullanabileceği bir yapının ona şey yapılması, tüm bunları birleştirdiğiniz zaman yani Allah'tan başkasının yapması mümkün değil. Bir de şu var, her bir insan Allah tarafından yaratıldığı için herkes diğerinden farklıdır. Hiç kimsede olan özellik diğerlerinde yoktur. İşte bir nefes, şey, sesimizin şekli bile, parmağımızın izi, efendim en küçük bir hücremiz, saçımızın teli bile çok farklıdır. Allah'tan başkası bunu yapamaz, mümkün değil. ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ Sonra Allah sizi vefat ettirecektir. Peki vefat nasıl oluyor? Günde kaç kere vefat ediyorduk Yahya Hoca?
Her uyuduğumuzda.
Günde, yani günde her gün bir yaşadığımız bir vefat olayı var.
وَهُوَلَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ diyor Allah. Her gece size vefat ettiriyor.
Her gece vefat ettiriyor bizi. Peki vefat ne demek? Vefat, yani şimdi şuradan işletim sistemini burada çekip aldım. İşletim sistemini çekip aldığım zaman bu telefon çalışır mı? Çalışmaz. Ama telefon, aynen telefon, hiç farklı yoktu. Aynen görürsünüz burada. Buyurduğumuz zaman istersen Zümer 42. ayette şey yaptı. Mesela uyuduğumuz zaman Allah-u Teala bizim işletim sistemimizi vücudumuzdan çekip alıyor.
Evet. Onun Allahu yeteveffel enfüse hine mevtiha. Allah ruhları, yani nefisleri bedenlerin ölümü sırasında bir çeker alır. Yani beden ölecekse içinden ruhu çeker alır. Velleti lem temut, ölmeyenlerinkini ise fi menamiha, uykularında çeker alır. Yani ölü insanla uyuyan insanın ortak bir noktası var. İkisinde de ruhun o esnada onlarda olmaması. Ama فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne hükmettiğininkini Allah tutar, bir daha bırakmaz. Onu geri göndermez. Ama وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى Ama diğerininkini gönderir. Ne zamana kadar? اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى Hani Allah'ın belirlediği ecel gelinceye kadar o ruh tekrar bedenine gider. Ama ölmüşün ki yeniden diriliş oluncaya kadar bir daha o bedene geri dönemez.
Demek ki her insanın iki türlü vefatı var. Vefatın anlamı işte vücuttaki ruhun vücudundan alınması, uyuduğu zaman alınıyor. İşte burada işte şuradaki telefondaki işletim sistemini, telefonu hiç bozmadan rahatlıkla oradan çekip alabiliriz. O telefon olduğu gibi duruyor. Ama bunu birisi çalıştırmaya kalkışsa çalıştıramaz. İşletim sistemi olmadığı zaman. O ne oluyor? Uyku hali. Peki bir de vefat sırası var. O zaman da alınıyor. Yani bu telefon bakıyorsunuz ki artık çalışmayacak, bozuluyor. Hemen şeyi çekiyorsunuz içinden. Sonra bozuluyor. Bozulduktan sonra bir daha onu buraya şey yapıp da çalıştıramazsınız. Mümkün değil. İşte insanoğlu vefat, yani şey vefat, ölüm geldiği zaman ruhun insandan alınması halinde artık insanın vücudunda ruh diye bir şey kalmıyor. O ruh melekler tarafından göklere yükseltiliyor. O şeyi alan, ruhu alan melekler tarafından. Eğer kafirlerin ruhuysa onlara göklerin kapısı açılmıyor. İstersen o şeyin Araf suresinin 40 küsur bir ayetiydi. Yani açılmıyor ama müminler için göklerin kapıları açılıyor. Ahirette yeniden dirilip, yani vücut tekrar canlandığı zaman, yani diyelim işte bu bozulmuş olan bu telefonu
40.
yeniden 40. ayet mi? Tamam. 40. ayette göklerin kapısının kafirlere açılmayacağı, yani onların ruhlarına açılmayacağını Cenab-ı Hak bildiriyor ama müminler için açılacak. İşte bu, yani biz bunu mesela tamir etmiş olsa bozulduktan sonra tekrar o işletim sistemini yükleriz. İnsan da yeniden yaratıldığı zaman artık vücudu o ruhu kabul edecek hale geliyor. Ondan dolayı Allah-u Teala Tekvir suresi değil mi? Ve izen nüfus züvvicet, nefisler birbirleriyle eşleştiği zaman, yani yeniden yaratılışta ruh gelip vücudun içine girdiği zaman artık insan kalkıyor ve o bütün bilgiler oradan vücuduna geldiği için her şeyi artık ayrıntılı bir şekilde hatırlayacak noktaya geliyor. İşte Allah-u Teala burada diyor ki Vallahu halakakum sümme yetevaffakum. Allah sizi yaratan, sonra vefat ettiren. İki türlü vefat olduğu için hepimiz her gün vefat ediyoruz. Onun için şu kişi öldü, nasıl hissetti kendisini diyorsanız, kendinize bakın, uyuduğunuz zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çünkü öldükten sonra yeniden dirilen kişi de ahirette, Yasin suresindeydi. O, ne diye? Men ba'atina min merkadina. Yani daha şimdi uykuya geçtiğini düşünecek. Çünkü gözünün kapamasıyla açılması arasındaki vakti bilmiyor. Aa, ne kadar tatlı uykudaydım. Kim kaldırdı ya? Şu iki dakika bırakmadınız ki uyuyalım. Geçmiş belki milyarlarca sene, farkında değilsin. Çünkü sana o vakti hatırlatacak vücut çalışmıyordu ki. Evet. Ondan sonra Allah bizi işte iki şekilde vefat ediyor. Bir uyuma, bir de ömrümüz bittiği zaman. Diyor ki ve minkum men yuraddu ila erdelil umur. İçinizden bazıları ömrün kişiyi en böyle düşük vaziyete getiren haline kadar yani yaşatılır. Bakarsınız ki artık yürüyemez, artık konuşamaz, artık düşünemez. Yani bir şeylere gelir. Ya şuraya bak ya, ben dün ya bir yumrukta bir adamı yere sererdim ama şimdi yumruğumu bile yukarı kaldıramıyorum diyebilir yani. O hale gelebilir. Peki en kötü noktaya kadar geliyor. Niye? لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. O kadar bilgilerden sonra herhangi bir şey bilmeyecek duruma gelsin diye. Bilmesin. Çok hani herkese alimlik falan filan tat, bak şu anda hiçbir şey bilmiyorsun. O zaman sen kendini bir şey zannetme. Sana o imkanları veren Allah'tır. Sen Allah'a karşı görevini yap, gerisine karışma. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ. Allah her şeyi bilen ve her şeye bir ölçü koyandır. Allah'ın ölçü koymadığı hiçbir şey yoktur. Sen bununla ilgili ayetler okuyacak mısın?
O Rum suresinin 54. ayete vuracağım. Bunun bir oldukça benzeri. Hani insanın bu hayat yolculuğunu çok kısa bir şekilde anlatan ayet. Orada Allah Teala şöyle buyuruyor. Rum 54, 30'a 54. Allahüllezî halegakum min da'fin. Allah sizi güçsüz bir varlık olarak yaratmıştır. Bebekken, değil mi? Diğer insanlara göre güçsüz olarak insan dünyaya geliyor. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً. Ama o güçsüzlüğün ardından Allah sizi güçlü kuvvetli hale getiriyor. Büyüyor. Önce işte gençlik, delikanlılık, olgunluk çağı. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا. Sonra o güçlü kuvvetli halden tekrar güçsüz bir hale geliyor. Ve şeybeten ve ak saçlı hale Allah sizi getirir. İşte bu şey böyle. Döngü kısaca böyle olabiliyor. Bir de Yasin suresinin 68. ayeti var. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ diyor Allah. Kime çok uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz. Yani tekrar o güçsüz, kuvvetsiz hale gelir. Baştaki bir nevi bebeklik de olduğu gibi. Başka Hac suresinin 5. ayetinin son kısmı da böyle. Allah Teala insanın yaratılış aşamalarını anlatıyor orada. Diyor ki yeniden dirilme konusunda şüphe mi yaşıyorsunuz? Nasıl yaratıldığınıza bakın. Sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan, sonra rahim duvarına asılı embriyodan, sonra yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından aşamalı olarak yarattık. Bu bilgi yeniden dirilmeyi size açıklamamız içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belirli bir süreye kadar rahimlerde tutar, sonra sizi bir bebek olarak anne karnından çıkarırız. Sonra güçlü kuvvetli hale gelesiniz diye size ömür verir, yaşatırız. Kiminiz daha erken bir vakitte vefat ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiği birçok şeyi artık bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru görürsün ama üzerine suyu indirdik mi kıpırdar, kabarır ve her güzel bitkiden erkekliği, dişili bitirir Allah. Bütün bunları yapan Allah yeniden diriltmeyi ayrı ayrı yapar demek. Evet.
Evet, yani şimdi dikkat ederseniz herkes ölümsüz olduğunu düşünerek yaşar. Yani ölümü düşünerek yaşayan insan çok azdır. Halbuki bir bak bakalım, kim kaldı hayatta? Yani tanıdıklarınızın niceleri ölüp gidiyor. Sen de ölüp gideceksin. Yani en fazla kaç yaşında olabilirsin? Yani şimdi yine anlattığım hatıralarımdan birisidir ki bunu şeyler cenazelerde daha çok anlatıyorum. Bu 80'li yılların başında şeylerin o zamanın meşhur ateistlerinden ki en meşhurlardan birisi bana dedi ki ya hocam dedi düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. Bu adam ben Allah'a falan inanmıyorum. Ben dinsizim diyen bir adam yani. Hem de bir toplumun önünde. Dedim ki tabii yani şurada ne kadar ömrümüz var ki? Yani olsun 100 sene, 150 sene. Bırak hoca Allah'ını seversin dedi. 100 milyon sene olsa ne olacak dedi. Bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Ahiret sonsuz olduğuna göre sen burada kaç istersen milyarlarca sene yaşa, bir gün bitmeyecek mi? Onun için dedi, bu karı hayal edilemeyecek kadar bir kumardır dedi. Şimdi sonunda kumar işi yaptı. Dedim ki hadi şu kumara bir oyna da göreyim dedim, hemen yanımdan gitti. Bu mesele şu bakın. Herkes doğruları biliyor. Herkes gerçekleri biliyor. Ama enteresan duygularının etkisi altına girerek sanki kendi Allah'ın emrinde değil de Allah kendi emrindeymiş gibi davranışlar gösteriyor ve çok yanlış yollarda yani ömrünü yanlış işlerde harcamış oluyor. Evet, Allahü Teala bir de bu insanlara verdiği özellikleri anlatıyor. Diyor ki وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah birinizi diğerine üstün kılmıştır. Ne ile? Çeşitli verdiği özelliklerle. Yani şimdi Yahya Hoca'da bazı özellikler vardı ki bende olması mümkün değil. İşte sizin her birinizde öyle bir özellik vardı ki başkasının olması mümkün değil. O zaman bizim vazifemiz bu özelliklerimizi keşfedip ortaya çıkıp kendimizi geliştirip dünyada bir numara olmaya gayret etmektir. Yani herkes bir numara olabilecek bir özelliğe sahiptir. Fattale ba'dakum ala... Ha burada bu söylediğim bu ayetin hükmü değil. Şeydeki Nisa suresinin 32. ayetinin hükmü. Allah-u Teala... Orada diyor ki böyle açık ha bir okutum.
Ve la tetemennu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Allah'ın birinizi diğerinizden üstün kıldığı şeylere özenmeyin. Herkesin farklı olduğu, üstün kılındığı farklı özellikleri vardır. Lirricali nasibun mimme ktesebu ve linnisai nasibun mimme ktesebne. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara kendi kazandıklarından bir pay vardır. Ves'elullâhe min fadlihi. Siz Allah'ın fazlından, ikramından, lütfundan isteyin. Yani Allah'tan isteyin. Başkasına özenmenize falan gerek yok. Allah'tan isteyin. O gerekli görürse size her türlü şeyi verir. İnnallâhe kâne bikülli şeyin alîmâ. Çünkü Allah her şeyi bilendir diyor. Nisa evet, suresi evet. 32.
Tabii Nisa suresinde o anlatılıyor. Bu okuduğumuz ayette de şunu anlatıyor Allah. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah bir kısmını rızık konusunda diğerine üstün kılmıştır. Ne oluyor? Şimdi femellezine fuddilu biradir rizqihim ala ma malakat eymanuhum. Yani şöyle zengin olan kişiler kendi emirlerindeki olanlara kendi mallarını vermezler. Sadece onları işte emirlerinden çıkmasın diye maaşlarını, bir takım ihtiyaçlarını falan karşılarlar işlerin devam etmesi için. Nasıl vermezler, nasıl fehum fihi seva ve böylece onlar ona ulaşma konusunda eşit olmazlar. Yani birisi zengin olur, birisi fakir olur. Birisi şunu yapabilir, birisi bunu yapabilir ve herkesi birbirine muhtaç hale getirmiştir ama konusunda herkes aynı değil. Yani zenginlikler farklıdır falan. Peki bu böyleyken efe bi ni'metillahi yechadun, siz Allah'ın nimeti karşısında bile bile yalan mı söylüyorsunuz? Bakın sizi yaratan Allah. Sizin sahip olduğunuz özellikleri veren Allah. Bütün o malları yaratan, o malları idare edebilecek konuma getiren Allah. Sizin istifadenize sunan Allah. Siz kalkıyorsunuz Allah'a akıl vermeye kalkışıyorsunuz. Ve Allah'ın bu kadar nimetleri karşısında yalan söylüyorsunuz. Yok buna ben yaptım, işte ben buldum, ben şöyle yaptım, ben böyle. E güzel. Sen bulduysan şunu diyen lazım arkasından. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki bana bu imkanları verdin. Ben de şunları buldum, şu keşifleri yaptım, şu şeylere ulaştım demek lazım. Evet, şimdi böylece dersimiz bitiyor. Şöyle de zamanımız yeterli kadar doldu. Şöyle kısa bir özet yapacak olursak, bir kere bu derste şu vahiy meselesi, ilham meselesi gayet güzel bir şekilde ortaya kondu. Onun iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Hepimiz şunu çok iyi bilelim ki yaptığımız bir iyiliği Allah-u Teala bir iyilik yaparsak onun rahatlığını, huzurunu bizim içimize verir. İnsanın huzur ve güvende olmasından daha iyi bir nimet de yoktur. Ama bir yanlış yaparsak o yanlışlar bizi çok rahatsız eder. Biz huzursuz oluruz. O huzursuzluk da hiçbir şeyle tedavi edilebilecek bir şey değildir. Bunlara son derece dikkat edelim. Mesela bugünlerde dikkat ederseniz İsrail, Amerika, Avrupa hak, hukuk hiçbir şey tanımadan kendilerini tamamen bitirici cümleler kullandılar. Şimdi bittiklerini anladılar, toparlanmaya çalışıyorlar. İşte Allah-u Teala herkese bu yanlışlarını bildirir. Bunun huzursuzluğunu içlerinde yaşarlar. O zaman biz şöyle yapalım devamlı. Asla yanlış yapmayalım. Allah'ın bizi imtihan ettiğini bilelim. Allah bizi verir sınar, alır sınar. Ne verdiğinden dolayı şımaralım, ne aldığından dolayı şikayetçi olalım. Her zaman Allah'ın rızasına odaklanıp doğru yolda hedefimize Allah'ın rızasına uygun bir hayat geçirmek ve ahirette de Allah tarafından ödüllendirilen kişiler arasında olmak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Allah hepimize bu hedefe ulaşmayı nasip etsin. Hepimizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.